Ayrım 45, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 482. Odasına girip açık penceresinin önüne geçtiği zaman, dünyada ümit kadar güzel ve tatlı bir şeyin mevcut olmadığına bütün kalbiyle inanmıştı. Evet, ümitliydi Nusret, Hilal'e sahip olacağından. Onun ebedi hayat arkadaşı olarak kendisine eş olmayı kabul edeceğinden ümitliydi artık. Bahçedeki güllerin üzerinde şakıyan kuşların cıvıltıları arasında Doktor Nazım'ın sözlerini düşündükçe ruhu bir kuş kadar hafifliyordu sanki. Müsterih ol Nusret'cim ve bil ki ceylan bakışlı Hilal kızım da seni, en az senin onu sevdiğin kadar sevmektedir. Biliyordu. Çünkü çeşitli tecrübeleriyle sabitti ki Nazım abi de öyle pek kolay kolay yanılmazdı. O halde Hilal'in de kendisine karşı olan hislerini yanlış anlaması hemen hemen imkansızdı. Hilal'i sevmek. Bu melekler kadar güzel, imanlı ve mesture İslam kızını sevmek, onu Allah'a bir kat daha yaklaştırıyordu. Ya Hilal tarafından sevilmek? İşte bunu düşündükçe saadetin bu derecesine inanamıyor ve kendisine bir mükafat olarak ihsan ettiği bu saadeti daim etmesi için Rabbine için için yalvarıyor, yalvarıyordu. Feyza hastaneden çıkalı henüz 3 gün olmuştu. Gerçi daimi olarak ayağa kalkmış değildi ama zaman zaman evin içinde yapmış olduğu kısa gezintiler dahi anne kız için her seferinde adeta bir bayram sevincine vesile olmaktaydı. Hilal'in ayakları yere basmıyordu. Annesinin sıhhi durumunun günden güne düzelişi karşısında öylesine sevinçli ve öylesine heyecanlıydı ki bu neşe ve sevincini her vesileyle belli ediyor, onun bu hali Feyza'nın sıhhatine sıhhat katıyordu. Evin içinde sanki şakrak bir bülbüldü Hilal. Bir yandan cıvıl cıvıl annesine iç acıcı tatlı şeyler anlatırken bir yandan da evin içinde fır dönüyor, onun uzun zamandan beri ihmale uğramış olan yuvalarının temizlik ve tertibine bakıyordu. Feyza biricik kızının elinde tuzsuz perhiz yemeklerinin bile bambaşka bir lezzet kazandığını hissederek yemeklerini büyük bir iştihayla yemekteydi. Yalnız Feyza'yı derin derin düşündüren ve endişeye sevk eden bir husus vardı ki bu düşünce ve endişe eve geldiği günden beri uykularını kaçırır olmuştu. Birkaç kere şahit olduğu bir durumdu bu. Bazen gündüzleri istirahat için gözlerini yumduğu zaman Hilal'in oturmuş olduğu divanda kendisinin uyuduğuna kanaat getirip başını ellerinin arasına alarak derin derin düşüncelere daldığını, hatta birkaç kere de sessiz sessiz içli içli gözyaşı döktüğünü, kısık kirpiklerinin arasından görüp seyretmek onun ana yüreğini ateşten bir kor gibi dağlamaktaydı. Feyza onun ne düşündüğünü, daha doğrusu kimi düşündüğünü ve ne için ağladığını, içlendiğini çok iyi biliyordu. Klinikte geçirdikleri bir ay zaman içinde Hilal, Nusret'in varlığına öylesine alışmış, bütün mevcudiyetiyle kalben bu genç ve imanlı doktora öylesine bağlanmıştı ki, annesinin sıhhate kavuşması gibi memnuniyet verici bir neticeyle de olsa klinikten ayrılmak, Nusret'ten uzaklaşmak, genç kızı için için bir hayli sarsmıştı. Diğer taraftan Nusret de dayanılması güç, heyecanlı günler geçirmekteydi. Babasına yazmış olduğu mektubun cevabını hala alamamıştı. Gelecek cevabı öyle merak ediyordu ki, çünkü bu cevap onun hayatının dönüm noktasıyla ilgiliydi. Babasına Hilal'i ve annesini, onların İslami şuurlarını ve yaşayışlarını öyle güzel ve uzun uzun anlatmıştı ki mektubunda, emindi ki babası ideallerine bu derece uygun bir gelin namzedi karşısında herhangi bir itirazda bulunmayacaktı. Hem mektubunda kendisi de çağırmıştı gelip bizzat görsün ve Doktor Nazım abiyle birlikte Hilal'i annesinden istesin diye. Şayet gelebilirse mektupta yazmış olduklarının ne derece doğru olduğunu ve bu iki kişilik ailenin örnek İslami yaşayışlarını gözleriyle görür ve müsterih olurdu. O günde akşama yakın saatlere kadar postacının yolunu bekledi durdu. Fakat heyhat, acaba mektup eline ulaşmamış mıydı? Yoksa ne yapar yapar babası hiç değilse kliniğe kendisine telefon açardı. Babasının sabit bir yeri olsa, daha doğrusu yerinde bulunduğunu bilse bu işi kendisi yapacaktı. Ama biliyordu ki babası vazifesi icabı daimi olarak bir yerde durmuyor, ekseri vaktini dağlık bölgelerde maden ocaklarının başında geçiriyordu. Nusret ani bir kararla alelacele giyindi. Gerçi Hilal klinikten ayrılalı henüz 3 gün olmuştu. Ama bu 3 gün sanki 3 yıl gibi uzun gelmişti Nusret'e. Vakit akşam olmasına rağmen aldırmadı. Ne olursa olsun gidecek ve bir bahaneyle hiç olmazsa kapıdan görecekti genç kızı. Alacakaranlık içinde bahçe kapısını açıp içeri girmek üzereyken Hilal de bahçeye bakan pencerenin kalın perdesini çekmek üzere pencere önündeydi. Nusret'i bahçe kapısının eşiğinde elinde bir buket beyaz karanfille görünce küçük bir çığlık atmaktan kendisini alamadı. "O anneciğim, inan ki o geldi." Feyza onun kim olduğunu çok iyi bildiğinden sadece "Koş kapıyı aç yavrum, bekletme doktor bey," dedi. Hilal'in eli ayağını dolaşıyordu. Bir yandan üzerine basma sabahlığını geçirip başörtüsünü takarken diğer yandan da içinden "Geldi, nihayet geldi Allah'ım," diyerek holdeki aynada kendisine çeki düzen vermekteydi. Zilin çalması üzerine kapının tokmağını çeviren eli hiçbir zaman bu kadar beceriksiz olmamıştı. Heyecandan bir yaprak gibi titriyordu genç kız. Ve işte nihayet kalpleri aynı temiz ve ulvi duyguyla çarpan iki genç karşı karşıyaydılar. Hilal konuşurken sesini kendisi bile tanıyamamıştı. Sesi heyecandan boğuk ve kısık çıkmaktaydı. "Buyurun doktor bey, hoş geldiniz." "İçeri girmeyeceğim Hilal Hanım. Kapıdan annenizin hatırını ve sıhhatini sormak istemiştim sadece." "Annem önce Allah'ın büyük lütfu, sonra sizlerin sayesinde iyileşti sayılır doktor bey. Biliyor musunuz, ara sıra yatağından kaldırıp evin içinde kısa bir gezinti yaptırıyorum ona. Dolaşabildiğini gördükçe adeta çocuklar gibi seviniyor. Tabii ben de." "Sıhhati nasıl? Perhize devam ve riayet ediyor mu?" "Gayet tabii. Belki hiçbir hasta perhize, riayet ve kendine bakım hususunda annem kadar dikkatli ve azimli olamaz doktor bey. İştihasına gelince, gerçi klinikte de gelen yemeği pek geri göndermezdi ama evine gelince sıcak yuvamıza kavuşmanın sevinciyle olacak. İştihası büsbütün açıldı. Arzu ederseniz buyurun durumumu bizzat görün." Nusret bir an ne cevap vereceğini düşündü. Vakit gündüz olsaydı bu teklifi memnuniyetle kabul ederdi. Hem kendisi hem de Feyza ve Hilal için bu durum doğru olmazdı. Hilal de heyecanından düşünmeden yapmış olacaktı bu teklifi. Kolundaki saate bakarak, "Acele yetişmem icap eden bir yer var Hilal Hanım. Bir başka gün ziyaretlerine geleceğim inşallah. Feyza Hanım'a selam ve hürmetlerimi bildirin. İzahatinize bakılırsa en geç bir hafta içinde anneniz sapasağlam ayağa kalkacağı benziyor. İnşallah bir dahaki gelişimde kendisini ayakta bulurum. Şimdilik müsaadenizle Hilal Hanım." "Ziyaretinize ve temennilerinize teşekkürler doktor bey. Güle güle efendim. Doktor Nazım amcama da lütfen selamlarımı bildirin. Baş üstüne, sağlıcakla kalın." Nusret arkasını dönüp bahçe kapısına doğru ilerlerken heyecanının verdiği şaşkınlıkla elindeki çiçeği vermeyi dahi unutmuştu. Birden fark etti ve gerisin geriye dönüp kapı aralığından bakarak kendisini gözleriyle uğurlayan Hilal'e uzattı. "Çiçek hastaya hayat verir, canlılık verir Hilal Hanım. Bunu lütfen annenizin yatakta rahatlıkla görebileceği bir yere koyun." "Çok teşekkür ederim doktor bey, zahmet etmişsiniz. Annem sevinecek buna." Feyza, Hilal'in elindeki beyaz karanfilleri görünce hakikaten sevinmişti. Ama biliyordu ki bu çiçekler aslında kendisine değil, Nusret'in kızına karşı duymuş olduğu temiz ve lekesiz sevginin bir isharı olarak Hilal için alınmıştı. Kızının onları sevinçle özene bezene, koklaya koklaya vazoya yerleştirişini seyrederken, "Allah'ım, bu beyaz karanfiller kadar temiz yaratılışlı ve kalpli olan biricik Hilal'imi mahzun etme. Onu benim akıbetime düşürme. Birbirini seven bu iki genci, birbiri için çarpan bu iki genç kalbi birleştir Rabbim. Onların birleştiğini ve saadetlerini görmeden gözlerimi kapamak istemiyorum," diye dua etmekteydi içinden. Nusret yeni işine başlamış ve çok kısa bir zaman içinde işine ısınmıştı. Şimdi Sevan İlaç Sanayi'nin resmen umum mesul müdürü bulunuyordu. Ne var ki bu zevkli ve oyalayıcı iş dahi kalbini için için kemiren üzüntü ve elemi yok etmeye yaramıyordu. 10 güne yakın bir zaman geçtiği ve ikinci bir mektupla durumunu daha etraflı bir şekilde izah ettiği halde her iki mektubuna da babasından cevap alamayışı genç doktoru derin derin düşündürmekteydi. İkinci mektubunda klinikten ayrıldığını ve Sevan İlaç Sanayi'nde mesul müdür olarak vazifeye başladığını bildirmiş, mektupları doğrudan yeni iş adresine postalamasını yazmıştı. Postacının geliş saatlerinde her gün büyük bir heyecana kapılıyor fakat gelen mektupların arasında babasınınkini göremeyince üzüntü ve endişeyle derin düşüncelere dalıyordu. Doktor Nazım da her gün telefonla bir haber gelip gelmediğini sormaktaydı. O gün de telefonu açarken içinden hayırlı bir cevap gelmiş olmasını temenni etmekteydi. Fakat Nusret'in kırık sesiyle karşılaşınca ümidinin boşluğunu anladı ve gayri ihtiyari bu iki asil genç namına kalbi acıyla burkuldu. Nusret telefonda Abi diyordu, deli olacağım neredeyse. Babam bugüne kadar hiçbir mektubumu böyle cevapsız bırakmış değildi. Ne olabilir ki? Bunun için kendini fazla üzme Nusret'ciğim. Belki çok mühim işleri vardır veya mühim bir mani çıkmıştır. Yoksa imkan yok, benim prensip sahibi arkadaşım böylesine ihmalkarlıkta bulunmaz. Hem de böyle hayati bir bahiste. Nazım abi, acaba diyorum, babam bu kararıma memnun olmadı mı? Daha neler, deli misin sen? Biricik oğlunun saadeti için çırpınan bir baba için nasıl düşünebilirsin bunu? Hele gelinin tam istediği esvapta olduğunu öğrenir de memnuniyet duymaz mı hiç? Ne bileyim, aklıma bir türlü ihtimal geliyor. Yani yoksa babamın benim için düşündüğü, aklına koyduğu başka bir kız mı var? Canım, öyle olsa açık açık onu da yazar senin baban. Dur bakalım, telaş etme. Sabrın sonu selamettir derler. Kim bilir bunda da ne hikmet vardır. Doğru abi. Ha şöyle. Ben seni öteden beri her hadise karşısında son derece mütevekkil bir insan olarak görmeye alıştım da bu aceleci sabırsız halini yadırgamıştım nedense. Hadi Allah'a emanet ol Nusret'ciğim. Yarın yine görüşürüz. Güle güle abi. Sağ ol, bana kuvvet verdin. Nusret henüz telefonu kapatmıştı ki postacı elinde bir yığın iş mektubuyla kapıda göründü. Nusret'in kalbi gayri ihtiyari yeni bir ümitle çarpmaya başlamıştı. Postacı müesseseyi ilgilendiren mektupları masanın üzerine bırakıp çıkarken Nusret de titremesine mani olamadığı elleriyle mektupları karıştırmaya başlamıştı. İçinde bir his, sabırsızlıkla beklediği cevabın bu mektuplar arasında olduğunu söylüyor ve Nusret daha büyük bir heyecanla mektup zarflarını karıştırmaya koyuluyordu. Ve işte, nitekim mektupların en sonuncusu olarak elinde tuttuğu zarf, üzerindeki aşinası olduğu yazısıyla günlerdir ümit dolu bir heyecanla beklediği mektuptu. Titreyen parmaklarıyla zarfı açtı ve okumaya başladı. Canım evladım, mektuplarının cevabını bu kadar geciktirdiğim için bilsen ne kadar üzgünüm. Elimde olmayan sebeplerle de olsa bahusus hayati bir mevzuda seni merak, üzüntü, endişe ve heyecan içinde bekletmenin azabı içinde kıvranmaktayım. İşimle ilgili olarak bazı temaslarda bulunmak üzere birkaç satırla sana dahi cevap veremeden ani olarak İsviçre'ye gitmiştim. Niyetim birkaç gün içinde dönmekti fakat temaslarım tahminimin aksine uzadı. Mektupların ancak 15 günlük iş seyahatimin dönüşünde, yani sana şu satırları yazdığım sıralarda elime geçti. Hakkını helal et yavrum. Nusret'ciğim, mektubundaki ana mevzuya geçmeden önce seni yeni işinin başında tebrik eder, muvaffakiyetler dilerim. Bu işin Nazım'ın tavassutu ve bilhassa tasvibiyle oluşu beni ziyadesiyle memnun etti. Hayatta her işi üstü muvaffakiyetlerle başardığın gibi henüz yabancısı olduğun bu işi de aynı muvaffakiyetle başaracağına eminim. Gelelim esas mevzumuza. Nusret'ciğim, vedar iftiharım, oğlum benim. Vermiş olduğun o büyük müjde yerine bana dünyaları bahşetmiş olsaydın, inan ki bu derece memnun ve bahtiyar edemezdin beni. Bilir misin baban, hayatı çile ve ızdıraplarla yoğrulmuş olan bu koca adam, o dünyalara bedel müjdeli satırları okurken nasıl sevinç gözyaşları döktü, nasıl çocuklar gibi ağladı Nusret'ciğim. Şu anda yanında olmayı, seni bütün varlığımla bağrıma basıp o ak alnından öperek tebrik ve takdir hislerimi belirtmeyi ne kadar isterdim. Yavrum benim. Şu dehşetli asırda nefsini cazibedar, her türlü heva ve hevesten uzak tutup imanı tahkikiye ulaşmış senin gibi ender kıymetteki bir gençten esasen başka türlü bir hareket beklenemezdi. Nusret'ciğim, mektubunda müstakbel gelinimden bahsederken, küçük yaştayken şiddetli geçimsizlik yüzünden anne ve babasının ayrılmış olduklarını, annesinin son derece şuurlu ve mazbut bir İslam hanımefendisi olduğunu, gelinimin de yüksek bir İslami bilgi ve tecrübeyle yetişmiş, kültürlü, mazbut ahlaklı, örtülü namazlı, üstelik harikulade güzel bir fiziğe sahip bulunduğunu belirtmekle ve bu izdivaç için benden müsaade isteyip müspet cevap verdiğin takdirde isteme ve söz kesme merasimlerinde bulunmam için derhal İstanbul'a hareket etmem icap ettiğini yazmaktasın. Sevgili oğlum, seni daha fazla merak ve heyecanda bırakmamak için evvela benden beklediğin mühim cevabı bildireyim. Ben bu ideal evliliğe hem öylesine derin iftihar duygularıyla evet diyorum ki hayatının hiçbir döneminde ve hiçbir şeye bu derece içten evet dememiştir senin baban. Şuna emin olmalısın ki Nusret, şu tefessüh etmiş cemiyet içinde, böylesine yüksek kıymet ve hasletlere sahip, böyle yüksek imanlı ve şuurlu bir genç kızla karşılaşman ve inşallah ona sahip olman, senin için dünyanın bütün güzelliklerine ve hazinelerine bedeldir. Bu şüphesiz ki Cenab-ı Hakk'ın sana en büyük ve değerli bir bağışı, bir mükafatıdır. Yavrucuğum, pek kıymetli gelinimi görmeyi ve bir babanın evladı için en mühim vazifelerinden biri olarak onu ailesinden, annesinden bizzat istemeyi ne kadar isterdim. Lakin ne yazık ki bazı mühim mecburiyetler beni bu büyük zevkten mahrum etmekte. Seyahatten henüz dönmeme rağmen dönüşte işimle alakalı olarak karşılaştığım bazı sürprizler dolayısıyla tekrar Avrupa'ya gitmem icap ediyor. Ve zannederim bu seyahatim bir evvelkinden çok daha uzun. Belki 1-2, belki 3-4 ay sürecek. Unutma ki kalbim ve dualarım seninledir yavrum. Bu mühim mevzuda Nazım benim vekilim sayılır. İsteme ve söz kesme formalitelerini benim yerine ifa eder. Ben ayrıca ona da mektup yazacağım. Sakın fedakarlık yapıp her şeye rağmen beni beklemeye kalkma Nusret. Zira... Evet aziz yavrum, zira senin de bildiğin gibi Peygamberi Zişan Efendimizin hayırlı işlerinizde acele ediniz ki bir şer gelip ona mani olmasın şeklindeki hadisinde çok ince hikmetler ve bizim için alınacak ibretler vardır. Bahusus bu gibi hayati meselelerde bir gün değil bir an dahi geçirmemek lazımdır. Senin baban bu hadisi şerife uygun olarak hareket etmemenin cezasını bütün hayatı müddetince çekti ve halen de çekmektedir evladım. Senin yaşlarındayken ben de sevmiştim Nusret. Hem bu sevgi öylesine köklü bir sevgiydi ki, merhum annenle evli bulunduğumuz sıralarda dahi itiraf ederim, kalbim o sevginin sahibesi için, yani ne acıdır ki merhum annenden başka bir kadın için çarpmaktaydı. Bu ümitsiz aşk annenin vefatından sonra büsbütün alevlendi ve ulvi bir hal aldı. Nihayet Allah'ın büyük bir lütuf olarak bahşettiği tesettürü içinde büsbütün güzelleşmiş melek, sima bir kadın, hayatımın kadını ve yavrum seni, Nusret'im, öz annenden farksız bir sevgiyle onu aratmayacak kadar derin bir şefkatle bağrına basacak olan fazilet timsali yegane anne namzediydi o. Lakin Resulü Ekrem'in hayırlı işlerinizde acele ediniz mealindeki yüksek ihtar ve ikazını hatırıma getirmeyip bir büyüğümün düşünmeden söylediği sözlerine uyarak hatalı bir davranışla hayatımın en makul ve en güzel teşebbüsünü bir iki gün sonraya bırakışım, onu sevdiğim ve hayatımın son anına kadar aziz hatırasıyla yaşayacağım bu müstesna varlığı ebediyen kaybetmeme sebep oldu. Evet, bir iki gün gecikme yavrum. İşte bunun içindir ki hayatının en acı tecrübesiyle baban sana diyor ki sakın beni bekleme ve peygamberimizin hadisindeki hikmeti göz önünde bulundurarak bir şer gelip mani olmadan vakit kaybetmeksizin derhal harekete geç. Bir zamanlar bu mevzuda bir arkadaşıma söylediğim sözleri bir gün sana hayatta yegane ümit kaynağım olan biricik oğluma tekrarlarken nasıl heyecan duyuyorum bilsen. O arkadaşıma şöyle demiştim bir zamanlar, koş, durma, çabuk harekete geç ve sana vuran piyangonun kıymetini bil. O bu sözlerle harekete geçti ve bugün belki dünyanın en mesut insanlarından biridir. Senin de öyle olmanı istiyorum. Nusret, bil ki benliğimi yakıp kavuran yılların acısını ancak benim nail olamadığım saadetle senin nail olman dindirecektir. Mektubumu uzattığımın farkındayım yavrucuğum ama ne yapayım elimde değil. Müjdelediğin haberin sevinciyle öylesine doluyum ki sana 3-5 sayfa değil destanlardan atmak geliyor içimden. İsteme, söz kesme ve nişan merasimlerinde bulunamayacağım için sakın bana gücenme emi. Seni ve şimdiden öz kızım gibi sevdiğim kıymetli gelinimi en mesut anlarınızda inşallah düğününüzde yan yana görme bahtiyarlığına erişeceğim. Muhasebe memurumuz Hüsnü perşembe günü orada olacak. Sana dilediğin gibi rahat harcayacağın miktarda gönderdiğim parayla icap eden formaliteleri vakit geçirmeden yerine getir. Sonsuz saadetler temennisiyle seni Allah'ın birliğine emanet eder, gözlerinden öperim yavrum. Nusret mektubu bir daha okudu. Günlerdir gönlünü karartan kasvet, nihayet elinde tuttuğu şu birkaç sayfelik mektupla bir anda silinmiş, kalbine aydınlık, ışıl ışıl bir güneş doğmuştu sanki. Eli insiyaki bir hareketle yanındaki telefona uzandı. Kulağını okşayan o babacan ses merakla, "Hayrola Nusret?" diye sormaktaydı. "Müjde abi, müjde, biraz evvel aldım mektubu, Avrupa'daymış, yeni gelmiş. Peki ne diyor bizim meseleye? Mektubu biraz sıksam babamın sevinç gözyaşları önüme damlayacak neredeyse abi. Ciddi söylüyorum, rakik kalpli babacığım ağlayarak yazmış mektubu. Gözyaşlarından ıslanan satırlar yer yer dağılan mürekkeplerle okunmaz hale gelmiş. Demek teşebbüsünü müspet karşılıyor. Peki ne zaman geliyor? Maalesef gelemiyor abi. Birkaç ay sürecek yeni bir Avrupa seyahatine çıkması elzemmiş. Yerine senin vekil tayin ettiğini yazıyor. Bu hususta sana da bir mektup yazmış. Bugün yarın alırsın. Hasılı anlayacağın abi, bütün yük senin omuzlarında. Öyle yüke canlar feda Nusret'cim. Yalnız seninle oturup şöyle uzun uzun konuşmamız icap edecek. Tamam abi, beni biraz sonra yanında bile öyleyse. Hadi selamünaleyküm. Aleyküm selam kara sevdalım, bekliyorum. Feyza o gün ilk defa üzerinden geceliğini çıkartmış, yatağını yorganını toplayarak saçına başına çeki düzen verip üzerine günlük elbiselerinden birini geçirmişti. Hilal imtihan hazırlıklarına yeniden hız verdiği için gece bir hayli geç yatmıştı. Bu yüzden sabah namazından sonra 1-2 saat daha uyumak için tekrar yatmıştı. İşte Feyza bütün bu hazırlıkları Hilal uyurken sabahın erken saatlerinde yapmıştı. Gerçi Hilal kalkıp da onu böyle yatağın toplamış, giyinip ayakta dolanır vaziyette görünce bir hayli üzülüp ağlamış. Annesinin kendisini böyle birdenbire yormasını hiç doğru bulmamıştı ama Feyza'nın bunları aldırış ettiği yoktu. Bu sabah içinde garip bir his vardı. Bu his onu yatağında duramaz hale getirmişti. Bir şeyler olacaktı bugün ama müspet güzel bir şeyler. Bunun ne olduğunu bilmemekle beraber içi içine sığmıyor, kalbi neşe ve sevinçle dolup dolup taşıyordu. Nitekim Feyza hislerinde yanılmadığını öğleye yakın saatlerde anladı. Kapının zili üst üste uzun uzun çaldığı zaman sabahlığını üzerine geçirip başına namaz örtüsünü örerek bir genç kız heyecanıyla kapıya koşan o olmuştu. Gelen 13-14 yaşlarında bir erkek çocuğuydu. Feyza Hanım burada mı oturuyor efendim? Evet yavrum benim. Siz kimsiniz? Beni Doktor Nazım Bey gönderdi ve bu kartı size vermemi söyledi. Feyza çocuğun elindeki kartı adeta kaparcasına aldı. Bu Doktor Nazım'ın hususi kartıydı. Kartın arkasındaysa şu iki cümle yer almaktaydı. Öğleden sonra durumunuz müsaitse hususi bir mevzu hakkında görüşmek üzere ziyaretinize gelmek istiyorum. Ancak Hilal Hanım'ın bir müddet için yanınızda bulunmaması gerektiğinden bunu temin etmenizi istirham edeceğim. Selam ve hürmetler. Feyza bir an başının döndüğünü, gözlerinin karardığını hissetti. Nihayet ümit, hayal ve duaları gerçekleşiyordu işte. Derhal içeriye geçip kendi kartına elleri titreyerek o da şu iki cümleyi yazdı. Teşrifiniz bizi ihya edecektir. Beklediğimi bildirirken bilmukabele selam ve hürmetlerimi arz ederim efendim. Yine ellerinin titremesine mani olmadan kartı kapıda bekleyen çocuğa verdi. Çocuk bahçe kapısından çıkıp gözden kaybolduğu halde Feyza hala orada, kapının önünde, başını açık duran kapının kenarına yaslamış durmaktaydı. Arkası dönük olduğu halde Hilal onun ağlamakta olduğunu anlamış ve odasına girerek hiçbir şey sormamayı tercih etmişti. 45. ayrımın sonu, sayfa 492.